Peygamber Habakuk'un görmüş olduğu yük diye okuyoruz. Yorumunu yapmakta olduğumuz Habakuk kitabının 1. bölüm 1. ayetinde. Burada hemen peygamberin şaşkınlığını görüyoruz. Burada geçen yük sözcüğü yargı demektir. Aslında bu Habakuk'un sorusu değil. Tam tersine Rabbin yanıtıdır. Rabbin vermiş olduğu yanıt Habakuk kitabındaki peygamberliğin özünü oluşturur. Rabbin yanıtı Habakuk ve diğer peygamberlerin yük dedikleri yargıdır. Peygamberin ilk sorunu neydi? Habakuk peygamberin ilk sorunu şuydu. Tanrı kötülüğe neden izin veriyor? Ya Rab, ne zamana kadar seni yardıma çağıracağım? Beni duymuyor musun? Sana zorbalık var diye haykırıyorum ama sen kurtarmıyorsun diyor Habakuk peygamber. Habakuk kitabı 1. bölüm 2. ayette. Habakuk peygamber Tanrı'ya seslenerek dualarını duymadığından ve yanıtlamadığından yakınıyor. Kendi halkı arasında gördüğü haksızlıklardan, kötülüklerden, zorbalıklardan sonra bir gece çaresizce Tanrı'ya yakarıyor. Ama tüm bu yalvarışlara karşın Tanrı hiçbir şey yapmıyor ve hiçbir şey söylemiyor. Habakuk peygamberin içinde bulunduğu durum buydu. Ama tüm bu olumsuz havaya karşın ileride de göreceğimiz gibi Habakuk kitabı övgü ve sevinç sözleriyle sonuçlanmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, eğer bir sorun varsa ve sen de bu sorunu tıpkı Habakuk peygamber gibi Tanrı'ya götür. Eğer davanda haklı ve samimiysen, o senin yalvarışlarına kesinlikle bir yanıt verecektir. Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun? Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı? Nereye baksam şiddet ve zorbalık var diyor peygamber. Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor diyor. Bu yüzden yasa işlemez oldu. Bir türlü yerini bulmuyor hak ve adalet. Kötüler doğruları kıskaca almış ve böylece adalet saptırılıyor. Burada Habakuk peygamberin şu büyük sorusunu görüyoruz. Tanrı kendi halkı olan bu insanlar arasında görülen kötülüklere, fesatlığa, soygunculuğa, haksızlığa, zorbalığa ve kavgaya niçin izin veriyor? Bu soru hem eski bir sorudur değil mi? Hem de yeni bir soru. Bu soruyu bugün sizler de sorabilirsiniz. Habakuk peygamber, yayınımızın başında da belirttiğim gibi bu yazıyı İsrail'in güney krallığı olan Yahuda'nın son iyi kralı olan Yozuya'nın zamanından hemen sonra yazmıştır. Yozuya'dan sonra ancak 3 ay dayanabilen kötü bir kral olan Yehoahaz tahta geçmiş, ondan sonra da 11 yıl tahta kalan ve kötülüğüyle çok ün salan kral Yehoyakim krallık yapmıştır. Bu kralların yönetiminde olduğu yıllar İsrail tarihine gerileme dönemi olarak geçmiştir. Bu dönemde tüm ülkede her çeşit toplumsal ve ahlaksal bozukluklar yaşanmıştır. Tanrı'nın ruhsal yasalarının da hiçe sayıldığı bu çöküş döneminde insanlar Tanrı'dan uzaklaşmışlardı. Haklı olarak şu soru soruluyordu. Tanrı bu kötülüğe neden izin veriyordu? Neden Tanrı bu kötülükleri ortadan kaldırmıyordu? Halkı arasında bu kadar kavga, bu kadar çekişme, bu kadar yolsuzluk, bu kadar rüşvet var ama Tanrı bunlara bir yerde aldırış etmiyor sanki. Ve bunların gelişmesine ya da bu kötülüklerin yapılmasına Tanrı izin veriyor. Bundan birkaç yıl önce katıldığım bir üniversiteler arası bir konferansta Amerika'nın önde gelen üniversitelerinde görev yapan iki genç profesörle konuşmuştum. Bunu bir önceki yayınımızda da size anlatmıştım. Her ikisi de Mesih imanlısı olan bu profesörler bana konuyla ilgili olarak Tanrı inancı olmayan profesörlerin bu yöntemi kullanarak gençlerin Tanrı sözünün doğruluğuna olan inançlarını zedelemeye çalıştıklarını söylediler. Evet, bu insanlar eğer Tanrı sevgi ise, eğer Tanrı seven bir Tanrı ise, o zaman yeryüzündeki bu kadar kötülüğe izin vermemeliydi. Değil mi? Diyerek gençlerin imanlarını, kafalarını karıştırıyorlar ve köreltmeye çalışmaktadırlar onların imanlarını. Seven bir Tanrı, merhamet dolu bir Tanrı, yeryüzündeki bunca kötülüğe, üzüntüye ve acıya izin vermeli midir diye soruyorlarmış. Haklı gözükebilirler ama işin aslını, araştırdığımızda gerçekler karşımıza çıkacaktır. Hatırlarsanız Yaratılış kitabının 3. bölümünde şeytan Havva'yı kandırırken de bu yöntemi aynen kullanmıştır. Yani bu yöntemden yararlanmıştı. Şöyle demişti Havva'ya: Tanrı'nın o ağacın meyvesinden yemenizi istemediğini mi söylemeye çalışıyorsun? Niye yemeyecekmiştiniz ki? O ağaç var ya, işte cennet bahçesinin tamamında o ağacın meyvesinden daha lezzetli bir meyve daha yoktur. Eğer o meyveden yerseniz o zaman gözleriniz açılacak ve Tanrı gibi olacaksınız. İyi bir Tanrı'nın sizin bu ağaçtan yemenizi yasaklayacağına inanmıyorum. Böyle bir şeyi gerçekten anlayamıyorum. İşte değerli dostum, şeytan Havva ile olan konuşmasında Havva'nın Tanrı'nın iyi olduğu konusundaki inancını sarsıyor, onu şüpheye götürüyordu. İşte insanlığın düşmanı olan iblis her zaman bu noktadan yararlanarak insanların Tanrı'ya olan inançlarını zayıflatmaya, bu yolla da onları Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Eğer insanın beynine Tanrı'ya karşı bir şüphe koyduğu zaman bu ilk adımdır. Ve ondan sonra onların Tanrı'ya olan imanlarını sarsarak onları Tanrı'dan uzaklaştırmaktadır. Habakuk peygamberin sorusu o günlerde çevresinde yaşanan gelişmelere tam uyuyordu. İnsanlar akla gelmedik şeyler yaparak günah içerisinde yaşıyorlar, günah içerisinde yüzüyorlar ama tüm bunların karşısında Tanrı görünüşte şimdi hiçbir şey yapmıyordu. Peygamber, Tanrı kötüleri niye cezalandırmıyor? Niye Tanrı kötülerin yaptıklarını yanlarına bırakıyor diye soruyordu. Bugün de insanlar bu aynı soruları soruyorlar. Yine eminim ki birçok Mesih imanlısı bile bu soruları kendi kendilerine sormuşlardır. Tanrı ülkemizdeki kötülüklere neden son vermiyor? Tanrı dünyada olan bu kadar kötülüklere, bu kadar savaşlara, adaletsizliklere neden son vermiyor? Kötülük yapanları Tanrı neden cezalandırmıyor? Niçin her gün on binlerce çocuk açlıktan ölürken zengin ülkelerde bu kadar yiyecek çöpe gidiyor ve Tanrı bunlara müdahale etmiyor? Niye halkın büyük bir bölümü ağır yaşam şartları altında, enflasyon baskısı altında aç, susuz bir şekilde yaşamak zorunda kalıyorlar? Bütün bu haksızlıklar ve yolsuzluklar karşısında Tanrı neden elini kımıldatmıyor? Tanrı neden müdahale etmiyor? Evet, bu ve bunlara benzer soruları çoğaltabiliriz. Siz de buna benzer sorular sormakta mısınız? Mezmur yazarı da 73. mezmurda şu aynı şikayette bulunuyordu. Ben ise ayaklarım sürçmek üzereydi. Az kaldı adımlarım kayacaktı. Çünkü kötülerin esenliğini görünce aptalları kıskandım. Mezmur yazarı etrafına bakınmış, huzur, esenlik, zenginlik ve refah içerisinde yaşayanların kötüler olduğunu görmüştü. Bu da onun Tanrı'ya olan imanını büyük ölçüde zedelemişti. Niye Tanrı kötülere karşı bir şeyler yapmıyordu? Öyle anlaşılıyor ki İsrail'in Yahuda krallığında yaşayan insanlar kendilerini Tanrı'nın halkı olma imtiyazına sahip görüyorlar ve bu nedenle de Tanrı'nın kendilerini günahlarından ötürü cezalandırmayacağını düşünüyorlardı. Belki de ilk kötülüklerini işlediklerinde Tanrı'nın kendilerini cezalandırıp cezalandırmayacağını merakla beklemişlerdi. Tanrı hemen girişimde bulunup onları cezalandırmayınca yaptıklarının Tanrı'nın dikkatini çekmediğini ya da Tanrı'nın bunlara göz yumduğunu, Tanrı'nın bunları umursamadığını düşünmeye başladılar. Süleyman peygamber, değerli dinleyicilerimiz, bu konuda şöyle diyor: Yapılan kötülüğün cezası derhal verilmediği içindir ki insanoğullarının yüreği kötülük yapmak için kendi içlerinde cesaret bulmaktadır. Ama değerli dostum, Tanrı sözü başka şeyler de diyor. Tanrı sözü diyor ki günahın er geç seni bulacaktır. Tanrı'nın zamanı, Tanrı'nın yolları bizim yollarımız değildir. Ve Tanrı'nın planı bizim planımız değildir. Tanrı adil ve kutsaldır ve yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde Tanrı günahlıyı ve günahı cezalandıracaktır. Gereken yargıyı verecektir. Eğer Tanrı bugün hemen yargı vermiyorsa Bu Tanrı'nın sevgisinin kaynasının bir işaretidir. Çünkü Tanrı insanlara, insanlığa halen fırsat vermektedir. Hatırlıyorum, çocukken komşumuzun bahçesinden erik aşırıyordum. Bir gün erikleri toplayıp ceplerime doldurduktan sonra birden hava kararmış ve yağmur başlamıştı. Yaptığım hırsızlıktan dolayı Tanrı'nın beni hemen o anda cezalandırdığını düşünmüştüm. Ama daha sonra bunun Tanrı'nın bir cezası olmadığını anladım ve buna benzer şeyler artık daha korkusuz bir şekilde yapabilir duruma geldim. İşte değerli dostum, insanın tabiatı değişmiyor. Arka bahçede gizliden gizliye işlenen günahlar bugün ön bahçede açıktan açığa işlenmektedir. Bu günahın Tanrı önünde yanlış olduğu ve Tanrı'nın işlenen her günahı cezalandıracağı gerçeğini değiştiriyor mu? Kesinlikle hayır. Tanrı kendi belirlediği ilkelerini ve yöntemlerini değiştirmedi. Tanrı'nın işlenen günaha vereceği ceza bir anda gelmiyorsa, az önce de belirttiğim gibi, sonuçta onun adil yargısının geleceği kesindir. Tanrı'nın günaha olan yargısı kesinlikle gelecektir. Ama Tanrı sabrediyor. Tanrı insanların günahlarından dönmesini bekliyor. Onların kurtulmasını istiyor. Onların cehenneme atılmasını değil ama cennete gitmelerini istiyor. Bu yüzden Tanrı sabırla bekliyor ve fırsat veriyor. Günümüzde tanrısal yargının gerçek olduğuna inananların sayısı oldukça azdır. İnsanlar bugün tıpkı Habakuk'un çevresine bakıp ulusu içerisindeki her çeşit kötülüğü gördüğü ve tüm bu kötülükler karşısında Tanrı'nın kayıtsız kalıp hiçbir şey yapmadığını sandığı zaman hissettiği şeyleri hissetmektedirler. Sizler de buna benzer şeyleri hissediyor musunuz? Tanrı bu konularda bir şeyler yapıyor mu? Kötülükler devam ediyor ve görünüşe göre Tanrı hiçbir şey yapmıyor. Hatta Amerika'nın bazı yörelerinde, bunu okumuştum, sözde bazı ilahiyatçıların bir araya gelip Tanrı ölüdür diye bir açıklama yapmalarına bile izin veriyor. Onların açıkça söylemek istediği şey Tanrı'nın var olmadığı ve geçmişte de hiçbir zaman gerçek anlamda var olmadığıydı. Bugün Batı dünyasında bu şekilde söylemler oldukça çoğalmaktadır. Onların böyle bir sonuca varmalarına neden olan şey neydi? Neden ortada? Bu insanlar Tanrı'nın bugünkü olaylara müdahale etmediğini gördükleri için böyle bir sonuca varmaya karar vermişlerdir. Ama Tanrı gerçekten bugün yaşanan olaylara müdahale etmiyor mu? İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerine o yön vermiyor mu? Tanrı bizi bir müddet kendi bildiğimizce yaşamamıza izin vermiştir. Bu nedenle de insanlar, imanlılar da dahil olmak üzere bir umursamazlık içerisinde yaşar hale gelmişlerdir. Şimdi öyle bir durumda yaşıyoruz ki toplum olarak varlığımızı daha ne kadar zaman sürdüreceğimizi merak ediyoruz. İnsanlık olarak varlığımızı daha ne kadar sürdüreceğimizi merak ediyoruz. Habakuk peygamber çok yumuşak yürekli biriydi ve insanlar arasında yaşanan haksızlık ve yasasızlıkların artmasından ve cezasız kalmasından nefret ederdi. Suçsuz kimselerin suçlanmasından, cezalandırılıp ortadan kaldırılmasından büyük nefret duyardı. Bu nedenle Tanrı'ya seslenerek şöyle soruyordu. Ya Rab, niye müdahale edip şu kötülüğü kaldıracak bir şeyler yapmıyorsun? Ama işte Tanrı'nın onun sorusuna vereceği bir yanıtı vardı. Senin sorun da buysa o sana da yanıt verecektir. Bakın diyor Habakuk 1. bölüm 5. ayette, öbür uluslara bakın, gördüklerinize büsbütün şaşacaksınız. Sizin gününüzde öyle işler yapacağım ki anlatsalar inanmayacaksınız. Milletler ya da uluslar arasında bakın ve görün. Burada söz edilen uluslar, yeryüzündeki Yahudi ulusunun dışında kalan diğer bütün uluslardır. Tanrı burada Habakuk peygamberi kendisinin insanlar arasında neler yapmakta olduğunu görmesi için çevresine ve tüm dünya uluslarına bakmaya çağırıyordu. Dünyada günden güne büyük ve çalkantılı gelişmeler yaşanıyordu. Ülkenin kuzeydoğusundaki güçlü büyük Asur İmparatorluğu sona ermiş, imparatorluğun başkenti olan Nineve kenti düşman orduları tarafından yerle bir edilmişti. Fırat Nehri yatakları üzerinde ise Karkamış'ta Mısır ordularını yenilgiye uğratan yeni bir krallık ortaya çıkıyordu. Nebukadnezar'ın önderliğindeki Babil, o dönemde yeni bir güç olarak kendini gösteriyordu. Böyle bir dönemde Tanrı Habakuk'a seslenerek, "Uluslar arasındaki gelişmelere şöyle bir bak, ne göreceksin?" diyordu. "Benim hiçbir şey yapmadığımı mı sanıyorsun? Uzakta oturmuş bu küçücük dünyayı seyretmiyorum. İlgileniyorum, hem de en küçük ayrıntılarına varıncasına kadar ilgileniyorum. Tanrı bu şeylerle ilgilenirken bunların etkisi veya nüfusu altında kalmaz. Tanrı evrende her şeye egemen bir şekilde kendi yüce anlayışı içerisinde hareket etmektedir. Günah konusunda da duyarsız ve umursamaz değildir Tanrı. Bu konuda da bir şeyler yapmaktadır. Ey uluslar arasında olan sizler, bakın ve görün ve şaşırıp kalın. Çünkü sizin günlerinizde ben bir iş yapmaktayım ki size anlatılsa da inanmazsınız. Tanrı, ben yapmakta olduğum şeyleri söylesem bile siz bana inanmayacaksınız," diyor. "Hiçbir şey yapmadığımı bırakın. O kadar çok şeyler yapıyorum ki şaşırırsınız." Evet, ileride göreceğimiz gibi Habakuk peygamber Tanrı'nın neler yapmakta olduğunu anlamaya başlayınca ona yalvaracak ve ondan yapacağı şeyleri geciktirmesini, diğer bir deyişle bu şeyleri yavaş yavaş yapmasını isteyecektir. "Sizin günlerinizde ben bir iş yapmaktayım ki size anlatılsa bile inanmayacaksınız," sözünü haberci Pavlos, Pisidya Antakya'sında yapmış olduğu o büyük vaazında alıntı olarak kullanmıştır. Ben her zaman bu vaazın Pavlus'un verdiği en büyük vaaz olduğunu düşünmüşümdür. Ama ne var ki bu vaaz bugün birçok kişinin dikkatinden kaçmaktadır. Pavlus'un bu vaazı İncil'de Habercilerin İşleri 13. bölümde bulunur. Bakın, orada Pavlus şöyle diyordu: "Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki ona inanan herkes, Musa'nın yasasıyla aklanmadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler şaşkına dönüp yok olun. Ben sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız." Evet değerli dinleyicilerimiz, sizin de gördüğünüz gibi elçi Pavlus bu ayette Habakuk 1:5'ten alıntı yapıyor ve bu sözleri tam yerinde kullanıyordu. Pavlus, Tanrı'nın insanlar için bir kurtuluş yolu sağladığını ama onun bunu bir köşede yapmayıp dünyanın her yerinden birçok insanın fısıh bayramı için geldiği Yeruşalim'de herkesin önünde çarmıha giderek yaptığını söylüyordu. İsa'nın çarmıha gerildiğini gören bu insanlar ülkelerine geri döndüklerinde İsa Mesih'in çarmıh üzerinde öldüğünü ve ölümünden 3 gün sonra ölümden dirildiği şeklinde söylentilerin dolaşmaya başladığını anlattılar. Bu olaydan yaklaşık 50 gün sonra dünyanın hemen hemen her yerinden Yahudiler Tanrı'nın kutsal ruhunun az sayıda Mesih inanlısının üzerine indiği Pentekost bayramı için yine Kudüs'e gelmişlerdi. Bu zaman içerisinde ve sonrasında çok sayıda insan İsa Mesih ile ilgili müjdeye iman ederek kurtuluş bulmuştu. İsa ile ilgili müjde Roma topraklarında yaşayan insanlara götürüldüğü zaman bu insanlar İsa'nın ölüp dirildiği haberini ilkin saçma bulup kabul etmediler. İşte Pavlus onlara Tanrı'nın o günlerde bir iş yaptığını ama onlara anlatılsa dahi onların bu habere kolay kolay inanmayacaklarını söylüyordu. Bugün dünyanın hemen hemen her yerinde insanlar niye Tanrı günah konusunda bir şeyler yapmıyor diye sormaktadırlar. Değerli dostum, Tanrı günah konusunda bir şeyler yapmıştır. Bu amaçla o yaklaşık 2000 yıl önce biricik oğlu olan Rab-i Sen Mesih'i günaha kefaret olması için ölüme teslim etmiştir. Evet, Tanrı dünyadaki gelişmelere müdahale etmiştir. Bugün müdahale etmektedir ve yarın da müdahale etmeye devam edecektir. Ama insanlar bugün hala günah içerisinde yaşayıp kendilerince hoş vakit geçirmeyi tercih etmektedirler. Ama bütün bunlara karşın Tanrı kendi tasarılarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Pavlos'un Habakuk 1. bölüm 5'ten böylesine uygun bir konteks içerisinde alıntı yapmış olması gerçekten çarpıcıdır. Tanrı kendi tasarılarını Habakuk'un yaşadığı günlerde de gerçekleştirmeye devam ediyordu. Bütün uluslarda görülen yasasızlıklar, savaşlar ve günahlar karşısında Tanrı, sanılanın tersine her şeye egemen biri olarak hüküm sürmeyi ve günahlıyı cezalandırmayı sürdürüyordu. Tanrı neler yaptığını şimdi örnek vererek gösterecekti. Başkalarına ait toprakları ele geçirmek için dünyanın dört yanına yürüyen o acımasız ve saldırgan ulusu kilden ileri güçlendireceğim diyor 1. bölüm 6. ayette Habakuk kitabının. Tanrı Habakuk'a şöyle diyordu. Efraim'e şöyle bir bak. Orada Fırat Nehri'nin yataklarında dünyanın ilk büyük gücü olacak olan bir ulus doğuyor. Bu doğrultuda Daniel peygamberin kitabına bakabiliriz. Çünkü Babil altının başıdır ve Daniel'in rüyetlerindeki aslandır. Dünyanın en büyük ulusları sıralamasında Babil her zaman ilk sırada geliyordu. Kendisinin olmayan konutları mülk edinmek için. Tanrı burada Habakuk'a Babillilerin gelip Yahuda krallığının topraklarını ellerinden alacağını söylüyordu. Bunu duymakla Habakuk büyük bir şok geçirmişti. O sert ve saldırgan ulus sözü burada Babil İmparatorluğunu çok iyi tanımlamaktadır. Babilliler tüm dünyayı ele geçirmek için yola çıkmış acımasız, nefret dolu ve saldırgan bir milletti. Bunlar Kudüs kentini 3 kere ele geçirmişler. 3. kere ele geçirdiklerinde tüm kenti yerle bir etmişler, yakıp yıkmışlardır. Babilliler kendi kendilerini kanun olarak görüyorlardı. Kendilerini üstün ırk, egemen ırk olarak kabul ediyorlar ve diğer hiçbir ulusu kendilerine eşit görmüyorlardı. Habakuk 1. bölüm 7. ayette şöyle diyor, dehşetli ve korkunçturlar, gururlu ve başlarına buyrukturlar. İtibarı kendilerinden çıkar, diğer bir deyişle sadece kendilerine güvenirler. Kendilerine çok güvenirler ve yaptıklarıyla çok övünürlerdi. Bu nitelikler bu büyük imparatorluğun kurucusu olan Nebukadnezar'ın kişiliğinde var olan niteliklerdi. Daniel kitabında Nebukadnezar'ın bugünkü modern psikiyatrinin histeri olarak tanımladığı deliliğin bir türü olan egomanyadan rahatsız olduğunu okumaktayız. Ruh bilimciler bu hastalığı bir tür manik, depresif psikoz olarak tanımlamaktadırlar. Bu hastalık kendini gösterdiğinde Nebukadnezar kendisinin kim olduğunu bile hatırlayamıyordu. Daha da ileri giderek hayvanlar gibi yerlerde dolaşıyor, ot bile yemişti. Pars'tan çeviktir atları, aç kurttan daha azgın. Atlıları yeri deşerek geliyor uzaklardan, avına saldıran kartal gibi uçuyorlar, yağmalamak için geliyorlar hepsi. Habakuk 1. bölüm 8. ayet. Kimden söz ediyor burada? Babillilerden. Çok çarpıcı bir görüntü değil mi? Babilliler tarihte belki de gelmiş geçmiş en iyi at binicileriydi. Mısırlılar savaşlarda savaş arabaları kullanıyorlardı. En gelişmiş en son savaş arabalarına Asurlular sahiptiler. Şimdi ise Babilliler değişik bir yöntem kullanarak at sırtında savaşıyorlardı. Akşam kurtlarından daha azgındırlar. Çocukken yaylaya gitmiştim ve orada aç kurtları gördüm. Ve bu aç kurtları çok iyi hatırlıyorum. Kışın kurtlar kasabamıza kadar gelirdi. Hatta kışın kar yağdığı zamanlarda babam dışarı çıktığımızda dikkatli olmamız için bizi uyarırdı. Hep bize şunu söylerlerdi. Bir kurt sürüsüyle karşılaştığınızda içlerinden birini ateş etmeniz gerekirdi. Vurulan kurtun kanı akmaya başlayınca sürüdeki diğerleri yaralanan kurta saldırırlar ve onu parçalarlardı. Bu arada bunu bir fırsat bilip kaçıp kurtulmak gerekirdi. Yiyecek üzerine atılan kartal gibi uçacaklar. Babil orduları değerli dostum, aç kurtlar ve vahşi kuşlar gibi saldıracaklar ve hasımlarını bir anda yere çalacaklardı. İşte Babilliler ve Kildenlilerin tarihinde aynen bu vahşilikleri görmekteyiz. Yağmalamak için geliyor hepsi. Orduları çöl rüzgarı gibi ilerliyor ve kum gibi tutsak topluyorlar. Habakuk 1. bölüm 9. ayet. Hepsi zorbalık ve şiddet için ortaya çıkacaklar. Tanrı halkı olan Yahudiler belirli ölçülerde şiddet olaylarına bulaşmışlardı ama Babillilerin ve Kildenilerin zorbalıklarını henüz görmemişlerdi. Tanrı Babilliler gelinceye dek bekleyin diyordu. O zaman onlara şiddet ve zorbalık neymiş öğretecekti. Kutsal kitabın söylediği gibi değerli dostum insan ne ekerse onu biçecekti. Yüzleri ileriye doğru yönelecek ya da diğer bir çevreye göre yüzleri doğu rüzgarı gibi önüne geleni sürükleyecektir. Her iki çevrede de anlatılmak istenen bellidir. Babil ordularına karşı konulamayacak, ilerlemeleri engellenemeyecekti. Ve kum gibi esir toplayacaklar. Babil kralı Nebukadnezar ordularını 3 kere Yeruşalim üzerine göndermiştir. 3. saldırışta Yeruşalim kentini ele geçirerek yakmış, tapınağı yerle bir etmiş ve savaştan sağ kurtulanları esir olarak Babil'e sürgüne götürmüştür. Babillilerin tek bir amacı vardı. Mümkün olduğu kadar çok ülkeyi ele geçirmek ve o ülke insanlarının önde gelenlerinden çoğunu esir almaktı. Babilliler Yeruşalim'i ele geçirecekler ve birçok Yahudi'yi Babil'e sürgün götüreceklerdi. İsrail'in güney krallığı olan Yahuda'nın başına aynen bunların geldiğini görüyoruz.